Evet saygıdeğer izleyicilerimiz. Bugün Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza yeniden hoş geldiniz. Yanımızda Kadir arkadaşımız, Onur arkadaşımız ve Sadun hocamızla beraber bugün bu programda tekrar birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz diyoruz.
Evet.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Allah'ın Yaratılış Delilleri programlarından da belli olduğu gibi konuşuyoruz ve Ahir Zaman gerçeğini konuşuyoruz inşallah. Şimdi 1980 yılından beri hocamızın İman hakikatleri konusunda özellikle bütün dünyada etkisi görülen bir çalışması var. Bilimsel olarak İslam'ı ve Allah'ın dinini anlatmak. Allah'ın varlığını anlatmak. Bu çok çok etkili oluyor. Bütün dünyanın her yerinden ses getiriyor. Çünkü yadsınamaz, inkar edilemez boyutta. Çünkü bilimsel olarak net ispatı var. Ne bu? Allah'ın varlığı. Mesela bizim vücudumuzda her an her saniye trilyonlarca işlem oluyor. Hücrelerin hepsi bir yerlere seyahat ediyor. Üstünde kimisinin ağır yükü var, kimisinin hafif yükü var. Kimisi özellikle bir malzemenin sentezini sentez ederken, kimisi de özellikle o malzeme sentez edilmiş mi diye kontrol ediyor. Kimisi de kontrol ettikten sonra tamam kontrol onay verildi, yeni üretim için sipariş verin diye üretim yerine ona siparişi götürmeye çalışıyor gibi bizim vücudumuzda muazzam bir trafik var. Şimdi bazen hasta oluyoruz. Mesela kış mevsimine girdiğimizde veya yazılarında olabiliyor, grip oluyoruz. Nezle, ufak üşütme gibi hastalıklar oluyor. Genelde bu hastalık geçici oluyor. Mesela 2 hafta içerisinde insan tekrar iyileşiyor. Ama çok sık rastlanan bir hastalık. Şimdi bununla ilgili bir video göstereceğim. Hani bu kadar sık rastlanan bir hastalık ama işin içinde aslında vücudumuzda neler neler oluyor. Hani biz dışarıda sadece biraz halsizlik hissediyoruz. Biraz burun akıntısı oluyor değil mi? Biraz baş ağrısı oluyor belki. İşte yiyeceğimize dikkat edip C vitaminimizi aldıktan sonra 2 hafta içinde Allah şifa verirse hemen iyileşiyoruz. Şimdi bunun biyolojik olarak içimizde neler oluyor onu anlatan bir video göstermek istiyorum. Şimdi burada gördüğümüz nedir? Bir grip virüsü ilerliyor. Nereye doğru ilerliyor? Bizim sinüsümüzde yani burnumuzdan içeri doğru girdi. Ve dokularımıza yapışıyor. Biliyorsunuz virüsler İstilacı yaratıklardır. Üzerinde bir tane hücre organeli bile yoktur. Sadece bir protein bir kılıf var. Kimisinde o da yok. Hücrenin içerisine giriyor. Dokular biliyorsunuz hücrelerden oluşur. Dokunun bir yerindeki hücreye bulaşıyor ve kendisini ürettiriyor. Kendisini replika ettiriyor. Ve sonuçta o hücreyi o dokuyu ele geçiriyor. Ve sayısı çok çok hızlı bir şekilde muazzam şekilde artıyor.
Şimdi burada evrimcilerin meşhur bir söylemi var. Diyorlar ki haşa Allah kusursuz yaratmıyor diyor. Mesela hastalıklar vesaire. Eğer yaratılış kusursuzsa o zaman bu hastalıklar nasıl oluyor diyor. Aslında bu hastalıklar da kendi içinde kusursuz. Mükemmel bir yaratılış delili. Mesela virüs, hastalığın sebebine bakıyoruz. Virüs, demin de dediğin gibi kendi başına ya sanki bir misyonu var öyle. Allah'ın özel yarattığı çok belli.
Tabii.
Kendine özel misyon edilmiş. Gidiyor bir hücre buluyor, giriyor içine. DNA'sında kendini replike ediyor. Değil mi? Sonra bir çeşit hastalığa yol açıyor. Baktığımızda hani virüsün varlığının sebebi ne diye düşünsek öyle bir şey de yok. Yani virüs işte evrim teorisine göre hayatta kalsın. Ondan sonra oradan oraya evrilmesin, gitsin virüs bakteri olsun, bakteri hücre olsun, hücre organele dönüşsün gibi bir yani zaten bir evrimsel bir delil yok. Olması için bir gerekçe de yok. Evrimciler zaten bunu açıklayamıyorlar.
Evet.
Sadece virüsün kendi başına varlığı zaten bir yaratılış delili olmuş oluyor. Yani evrimciler bunu kendi içinde dahi açıklamaktan acizler.
Evet. Bir de basit diyorlar. Yani virüse canlı mı cansız mı tartışmaları sürerken ya bu çok çok basit diyor. Hücre daha olamamış ki diyor. Zaten en basit yaratık diyor. Bugün AIDS virüsü var. İnsan onu hala çaresini bulamadı. Basit evet. Diye addettikleri canlının diyelim. Evet. Çünkü Allah'ın ilhamıyla Sadun'un da söylediği gibi hareket eden ve milyarlarca yıldır aynı görevi yapıyor. Bir gelişim yani bir değişim bu anlamda göstermiyor virüs. Virüs hala virüs milyarlarca
yıldır. Allah ona özel bir vazife yüklemiş.
Evet.
Yani insanlara acizliğini, dünyadaki acizliğini göstermek için evet. Özel bir misyonu, bir görevi var virüsün. Allah tarafından kendisine verilmiş.
Evet, hem hücreden de küçük, nano boyutta yani metrenin milyonda biri büyüklükteki bir şey bizim vücudumuz çok çok daha büyük onun yanında. Ama vücudumuzu hakikaten hasta ediyor. Yataklara düşürüyor değil mi? Evet. Halsiz bırakıyor.
Çaresiz bırakıyor.
Evet. Evet, Allah'ın izniyle sonra inşallah şifa verirse.
Yani burada şaşırılacak şey, hücrenin bir korunma mekanizması olduğu halde o korunma mekanizmasını bozacak özel sistemlere sahip. Evet. Yani evet. Daha önceden yani evrimli oldu diyorlar ya, yani zamanla evrimli oldu diyorlar. Oysa karşı tarafı daha önceden tahlil edip gitmediği bir ortama ilk defa gidecek ve orada ne gibi silahlarla karşı karşına kaldığını bilmiyor. Kalacağını bilmiyor.
Evet.
Ona rağmen kendinde o silahlar mevcut. Yani aynı anda her şeye
evet.
Bilmesi gerekiyor ki orada hayatını sürdürsün veya onu nasıl ele geçireceğini biliyor. Neyi evet. Kopyalayıp neyi yapacağını her şeyi detaylı biliyor. Birisi ona ilham etmiş.
Evet.
O da özel bir Allah'ın yaratış sanatını gösteriyor.
Vücudun savunma sistemi var. Savunma sisteminde T hücreleri var. Hastalıkla ilgili önceden bir bilgi edindiğinde bunlar kendilerini çoğaltıyorlar. Daha sonra değil mi? Mesela bağışıklık kazandı diyoruz. Mesela gidiyoruz doktora, iğne oluyoruz. İğne olduktan sonra vücut bağışıklık kazandı diyoruz. Neye? Mesela hepatit A, yani sarılık hastalığına. Ne oluyor? Bir iğne yapılıyor. O iğnede bir miktar hepatit virüsü veriliyor. Çok vücudun savaşabileceği gibi. Daha sonra vücut ona karşı dirençli hale geliyor ve artık korunmuş oluyoruz. Bunu düşündüğünde insan şu akla geliyor. Ya tecrübeleri ne kadar akıllı, savunma sistemimiz ne kadar mükemmel işliyor, değil mi? Ama Allah bir virüs yaratıyor, ona karşı aciz kalıyoruz. Söylediğin gibi mesela HIV virüsü, AIDS virüsü.
Evet.
Ona karşı hücreler yine aynı hücre, savunma sistemi yine aynı savunma sistemi. T hücresi yine aynı T hücresi. Fakat Allah özellikle bir insana acizliğini hatırlatmak için o virüsü kusursuz yaratıyor inşallah.
Tam şimdi bahsettiğin konu B hücre, T hücrelerine geleceğiz biraz sonra videoda. Şimdi o hastalık aşamasında, Gökalp'in söylediği istila etme ve ele geçirme aşamasında ne oldu? Vücut hafif ateş arttı, artık biraz rahatsızlandı. Aksırma, tıksırmalar başladı. Şu an o aşamadayız. Fakat virüsler gitgide artıyor sayısı ve gitgide yayılıyorlar. Dolayısıyla hastalığın şiddeti de bu orantıda artıyor. Bak birkaç derecede sıcaklığın arttığını görüyoruz. Bu bağışıklık sisteminin bir parçası. Çünkü ısıyı arttırdığın zaman hem istilacı bakterilerde hem de vücuttaki proteinlerin üretimi ne oluyor? Biraz daha azalmış oluyor. Şimdi bakın bunlar da B hücresi. İmmün sistemin en yaygın hücreleri, makrofajları geçiyor. Bakın şimdi bunların özelliği gelen istilacı hücreyi tetkik edip onu içine almak, fagosite etmek ve ortadan kaldırmak. Gördüğünüz gibi uzantıları var. Yalancı ayaklar deniyor bunlara. Bunlarla uzatıp virüsü veya bakteriyi içine alması gerekirken virüsle karşılaştığında, özellikle grip virüsüyle karşılaştığında burada ters bir işlem oluyor. Virüs B hücresini bu sefer infekte ediyor. O da bir vücut hücresi. Bu sefer onu infekte edip bağışıklık sisteminin ilk atağını etkisiz hale getiriyor virüs. Virüs yapıyor bunlar. Çok küçük bir virüs. Ve hastalığın şiddeti tabii biraz daha artıyor. Bu sefer burun akıntısı, mukozanın artması. Daha sonra şimdi Sadun'un bahsettiği T hücreleri geliyor. T hücreleri biraz daha ağır abiler. B hücrelerin etkilemediği durumda bunlar ortama çıkıyorlar. Vücudun ikinci saldırısı bu. Bunun özelliği şu. Hem fagosite ediyorlar, böyle gördüğünüz gibi ayaklarıyla bakterileri ve virüsleri kendi içine alıyorlar. Hem de şimdi şekilde gördüğünüz bir çeşit protein, enzim göndererek virüsün veya hücrenin apoptozis, kendi kendine yok etme işlemini tetiğini çekiyorlar. Özel bir kimyasalla. Fakat bu da bu virüs için tam bir etki oluşturmuyor. Ve biraz hani vücut kendini iyi hissederken ama net bir şekilde tam sıhhatine kavuşamıyor. Peki bağışıklık sistemi ne yapıyor bundan sonra? Bakın T hücrelerinin gelişinden sonra bu geçen süre zarfında baştan beri vücut virüsün şifresini çözüyor. Ve bunun üzerinde bağışıklık sistemi antibody üretiyor. Bu T hücrelerinin indüklediği bir reaksiyon. Ve virüsün dışındaki şu üç boyutlu şekle uygun, bakın Y şeklindeki antibodiler, sarı renkli antibodileri oraya gönderiyor. Bunlar da birer protein molekülü. Vücut bu şifreyi öğrendi, üretim merkezine gönderdi ve üretim çok hızlı bir şekilde oldu. Tabi bu yaklaşık 1-2 hafta sürüyor. Ondan sonra virüslerin dışına bağlanan bu Y şekli antibodiler ne oluyor? Virüsün infekte etmesini engelleyip tekrar sağlığımıza kavuşmasını sağlıyor. Tekrar saatine kavuştu. Maşallah. Evet, şimdi burada biz herhangi bir canlının direkt mesela insan gibi veya büyük bir akıl irade gösteren, gözleri kulakları olan, duyma becerisi olan, himaye yeteneği olan bir iradenin müdahalesini görüyor muyuz? Görmüyoruz. Haberimiz var mı burada olanlardan? Yok. Birçok kişi daha virüsün neye benzediğini belki şimdi gördü. Belki T hücresi, B hücresinin ne olduğunu şimdi gördü. Ama bu insan daha anne karnındayken var olan ve ömrü boyunca da kendi şuurunda olmadan mükemmel işleyen bir mekanizma. Burada biz muazzam bir sistem görüyoruz. Ve bir amaç uğruna hareket eden hücreler görüyoruz. Amaç uğruna hareket eden virüsler görüyoruz. Ve çok teknik taktik izleyen, işini tam uzmanlıkta yapan virüsler görüyoruz. Ve diğer bakteriler görüyoruz. Burada var mı aşama aşama bir gelişim? Aşama aşama ilerleme var mı? Yok. Zaten var olduğu an mükemmel yapısında. Ve vücudumuz da buna hazır. Virüs de buna hazır. Virüs hasta etmeye programlanmış. Vücut da o hastalığı gidermeye programlanmış. Ama hepsi önceden %100 hazır. Yani sonradan değil mi? Aşamayla eklenen bir bilgi yok burada maşallah. Bu alan muazzam yaratılışını gösteriyor.
Bir de zaten virüsün üreyebilmesi için başka bir hücrenin varlığı gerekiyor. Daha en başta evrim teorisi.
Evet.
Yani ortada hücre yoksa virüs nasıl çoğalsın, değil mi?
Evet.
Yani, ama iddia ne? Virüs yavaş yavaş hücreye dönüştü diyorlar. Ya da bakteri, her neyse. Ama zaten virüsün kendini çoğaltabilmesi için başka bir DNA'ya girip içerisindeki bilgiden kendini replike etmesi gerekiyor. Zaten kendi içerisinde mantık olarak evrim teorisi çökmüş oluyor.
Evet. Bilginin önceden tam manasıyla hazır olduğuna şimdi çok küçük bir örnek göstereceğim. Hem de biyolojide çok yaygın kullanılan ve geni en kısa olan bakteri, yani yanlış hatırlamıyorsam çok çok kısa bir gen dizilimine sahip olduğu için çözümlemesi ve üstünde işlem yapması da basit olduğu için Escherichia coli isimli gram negatif bir bakteri var. Bu bakteri üzerine sürekli genetik deneyler yapılır. Bu bakteriye bir şey üretilmeye çalışılır. Genetik teknolojisinde en yaygın kullanılan laboratuvar bakterisi bu Escherichia coli. Şimdi ondaki bir tane mekanizmayı gösteriyorum. Yani sözde bakteriler içerisindeki belki en basit olanı diye nitelendiriyorlar. Halbuki basit olmadığı ve kompleks olduğuna dair bir işlem şimdi göstereceğim ekranda. Bakın burada neyi gösteriyorum? Çok ayrıntıya girmeden hemen söyleyeyim. Şurada gördüğümüz yeşil renkli bir protein, bakterinin, Escherichia coli'nin iki zarının arasında bulunuyor. Şu bütün renklerde, buradaki gördüğünüz diğer renklerde ayrı birer protein. Altta da DNA sarmalını görüyorsunuz. Yani DNA zincirini görüyorsunuz, geni var. Şimdi normalde ilk fazda gende herhangi bir protein sentezi yok. Proteini, Escherichia coli ne zaman sentezleyeceğini araştırıyorlar. Özellikle bazı proteinlerini. Şöyle bir mekanizma buluyorlar. Burada yeşil renkli görmüş olduğunuz bir kaliteyi kontrol eden protein. DEC-P olarak gösteriliyor burada. Bu bir HTRA proteini. Burada da onun inhibitörü olan başka bir protein var. Yani kırmızı renkli ile yeşil renkli birbirine tam uyumlu farklı proteinler. Başka bir proteinin kalite kontrolü yapılması için bu kırmızı protein o henüz daha şeklini almamış proteinle birleşiyor. Daha sonra böyle aktif oluyor, inaktif formda ve bu halde aktif oluyor. Yani reaksiyon başlayacak şekle geliyor üç boyutlu. Ve bu yeşil renkli DEC-P dediğimiz protein de 6 genken 12 gen veya 24 gen şekline bir anda bölünmeye başlıyor. Çünkü bir dakika diyor, orada diyor benim bir kalite kontrolü yapmam lazım diyor. Ve bu daha önceden şurada birleşmiş olan kompleksin çevresini sararak kalite kontrolü yapıyor. Eğer bu işlem uygunsa aşağıda biraz önce şu turuncuya bağlı olan kırmızı protein bunun içinde kalıyor. Ve kırmızı protein serbest kaldığı zaman reaksiyon başlıyor ve protein sentezi işlem alınıyor. Yani protein sentezi için başka proteinlerin belli şekillerde, belli konformasyonlarda olup birbirine tam uyumlu şekilde hazır olması gerekiyor ki protein sentez edilsin. Ya protein sentezi için biz programlarda muhakkak protein gerekiyor derken başıboş rastgele proteinlerden bahsetmiyoruz. Biz çok işlevsel, %100 uyumlu, hatasız, kusursuz birbirinin kalitesini bilip kontrol edebilecek kadar birbirine uyumlu, hatta ona göre de şeklini değiştiren bir sistemden bahsediyoruz ki bu en basitiydi sistemlerin. Bunun gibi insan vücudunda ve memelilerde, omurgalı canlılarda muazzam daha detaylı sistemler var. Biz burada aşama aşama bir gelişim değil, hazır bir paket görüyoruz. Hem de ne muazzam paket.
Evet,
evet, burada basitlik görmüyoruz anladım. Muazzam bir komplekslik görüyoruz inşallah. Şimdi canlılarda şimdi mikro düzeyden başladık, muazzamlık, kompleksliğe. Makro düzeyden biraz devam edelim. Şimdi size bir sunum açacağım. Neydi? Böbreklerle ilgili.
Evet.
Ve ekrana yansıttım.
En önemli organların her organımız olduğu gibi bu da çok önemli organlarımızdan biri. Olmadığı takdirde biliyorsunuz kanımız süzülmüyor ve bu süzülmeme sonucunda da zehirlenerek ölümümüzle sonuçlanıyor. Canlılığın evet. ölümüyle sonuçlanıyor. Gördüğünüz gibi çok önemli mikro süzgeçler var böbreğin içinde. Bir yumruğumuzu düşünün. Yumruğunuz kadar bir şey sizin içinizde duruyor. Hiçbir yere bağlı değilsiniz. Ve bu bizim uyuduğumuzda da çalışıyor. Her an hiçbir zaman bizim düşünmüyor. Hatta biz onun varlığından bile haberimiz yok. Daha yeni yeni evet. öğreniyoruz. Ve çoğu insanın da haberi yoktu. Ama bu oluşum sistem bizim ve sistem bizim yaşamımız için çok önemli. Bakın vücutta dolaşmakta olan kanı böbrekler süzer. Bu işlemin gerçekleşmesi için böbreklerin içinde 1 milyon 200 bin adet süzgeç var. Nefron adı verilen bu süzgeçlerden her biri binlerce mikro deliğe olan mükemmel bir tasarıma sahip. Bir nefron Bowman kapsülü glomerulus malpighi cisimciği ve böbrek damarlarından oluşur. Ve kanın temizlenmesi ve arıtılması için her yönden mükemmel bir şey bu. Çok fonksiyonlu bir arıtma tesisinde olan her şey bu ufacık et parçasının içinde mevcut. Allah 10 santimetre büyüklüğünde 100 gram ağırlığındaki bir böbreğin içinde 1 milyondan fazla mikro arıtma tesisi yerleştirmiş. Bakın muhteşem bir şey. Muhteşem bir oluşum bu. Arıtma tesisi bakın nasıl devreye giriyor. Böbreklerdeki mikro süzgeçlerde dakikada 125 cc sıvı süzülüyor. Ve bu sıvı artık madde olarak kan dolaşımından süzgecin diğer tarafına atılıyor. Kan dolaşımıyla birlikte. Bu da günde 180 litre. Bir başka deyişle yaklaşık olarak 4 arabanın yakıt deposunu doldurmaya yetecek kadar sıvının süzülmesi anlamına geliyor.
Maşallah.
Bakın ufacık bir et parçasından bahsediyoruz. Sadece 10 santim büyüklüğünde bir makine icat etmek ve bunun içinde kan ve su ve diğer sıvıları tam olarak arıtabilecek bir sistem kurmak oldukça zor. Arıtma işi için bir tesis gerekiyor. Yaklaşık 10 santimlik bir alan içinde bunu başarmak ise hem işlemin gerçekleşmesi hem de sonuçları açısından yeterli olmayabiliyor. Ve su ve diğer sıvıların temizlenmesi belki başarılabilir ama insan için gerekli olan temiz kanın sağlanması böylesine küçük bir cihazda henüz başarılmış bir değil. Biliyorsunuz belki görmüşsünüzdür hastanelerde de böbrek cihazını,
diyaliz
makinesini. Yani bir haftada 3 gün oraya gitmek zorundasınız en az ki kanınızı süzsün. Bir yere bağlısınız. Orada o süzme işleminin başında bilim adamları var. Onlar elektriğe bağlı. Yani belli bir sistem için. Ama siz yürüyorsunuz, geziyorsunuz, uyuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Hiçbir şey haberiniz yok. Ve bu organ sizin içinizde. Bunlar da tesadüfen oldu diyor. Ve birbirinin aynı hücreler, sperm ve yumurta hücresiyle birleşiyor. Birbirinin aynı hücreler bölünerek bu organı ortaya çıkarıyor.
Evet.
Bu zaten başlı başına çok büyük bir mucize yani.
Diyaliz makinesi 220 volt elektrikle çalışıyor. Böbrek vücudunda peynir ekmekle çalışıyor bedava. Vücut elektriğini kullanıyor.
Kesinlikle.
Değil mi? Tabii. Bir de avuç içi kadar bir et parçası.
Doğru.
Yani iki tane teknoloji var karşılaştırırsan eğer her açıdan böbrek kat kat daha üstün. Yani enerji tüketimi açısından üstün, kapladığı yer açısından üstün, içindeki bilgi ve içinde hiçbir toprakla ilgili bir şeyin olmaması, metal olmaması, sadece et parçasından, proteinden, sudan oluşması apayrı bir üstün.
Tabii.
Ve bunun da vücudunun içerisinde entegre bir şekilde vücudunda tam uyumlu çalışması. Bütün ihtiyacını biliyor. Yani diyaliz makinesi dediğimiz 20. yüzyılda yapılan bir şey.
Tabii.
Yani 20. yüzyıla kadar geçmişte Böyle bir cihaz yoktu.
Evet, bir de hiçbir cihaz makinesi insan ömrü kadar uzun ömürlü değildir yani. Muhakkak belli bir limit var, 5 sene 10 sene sonra. Zaten parçaları bu arada sürekli değiştirir, mühendisler kontrol eder. Sigortası yanar, ekranı bozulur, kabloları gider. Bu arada onları değiştirmek lazım. Fakat bizim vücudumuzdaki böbrekte böyle bir derdimiz de yok. Maşallah tam otomatik.
Bir de yani böbreği, böyle bir makineye bağlı kalmak, biliyorsunuz en fazla 5 sene yaşayabiliyor insan. Böyle bir hastalığı olan insan ya böbreğini değiştirmesi gerekiyor yerine ya da bu cihaza bağlı olarak o böbrek çürüyüp de ölümün gerçekleşmesi 5 sene gibi bir süre alıyor. Oysa biz 60 sene, 70 sene, 80 sene bu böbrek içimizde yaşıyoruz, yaşamımızı sürüyoruz. Yani insanoğlunun teknolojisi bile, aklı, bilgisi hiçbir zaman böyle bir şey, organ yapmaya gücü yetmiyor.
Evet,
buna rağmen bunu yaratan bir varlık var. Tesadüfen oldu diyor buna. Bunu yaratan bir varlığa iman etmiyor ve bunu kabul etmiyor bilim adamları. Ve bu adamların hepsi üniversite okumuş değil mi? Aklı başında diye tabir ettiğimiz, kendimizi gidip
bir
test
ettik.
Bir kısmı diyelim. Bir kısmı bu şekilde evrimci bilim adamlarını kastediyorum. Ve bunu kabul edemiyorlar.
Evet. Bir de iki tane var. Birisi hastalandığında verebiliyorsunuz. Yani evet. Mesela anneniz hastalanıyor, ona hemen bir tanesini verebiliyorsunuz. Evet. Vücut ile çalışmaya devam ediyor. Yani bir sıkıntı olmuyor yani.
Evet, maşallah. Yedekli bir sistem ya maşallah. Evet. Devam edelim.
Devam edelim. Şimdi böbreklerdeki ki mikro arıtma tesisinin boyu 31 milimetre. Bu tesislerden tek bir böbrekte 1 milyondan fazla olduğu düşünülürse, borucuklar ucuca eklendiğinde ortaya 31 kilometre gibi çok uzun bir boru hattı çıkıyor. Bakın küçücük bir et parçasının içinde olan bu olay. 31 kilometre uzunluğundaki bir borunun hattının 10 santimetre büyüklüğündeki bir et parçasının içinde kusursuz bir şekilde yerleştirilmiş olması, Allah'ın insan vücudunun üzerinde tecelli eden milyonlarca yaratılış mucizesinden aslında en önemlisi. En önemlilerinden bir tanesi. Gerçekten buna benzer bir şey aynı şartlarda yapmaya kalktığımızda görüyorsunuz, bakın şu anda resimde gördüğünüz. Böyle bir tesisi kurmanız gerekiyor.
31 kilometrelik
bir şeydi. Oysa o küçücük en ufak alanda muhteşem bir yaratış devrini, Allah'ın yaratış devrini görüyoruz.
Tabii orada bir de mesela şu tesis hakikaten var olan bir tesisin fotoğrafı. Ve burada şimdi kaç yüz kişi çalışıyordur zaten.
Tabii.
Değil mi? O kadar elektrik ihtiyacı var. Kaç yüz tane bakan gören eğitim almış irade var orada bunu kontrol eden. Bizim böbreğimizde böyle bir evet mühendisler çalışmıyor içinde. Doktorlar çalışmıyor, biyologlar çalışmıyor. Ama mühendislerden, doktorlardan, biyologlardan ya yani insandan çok daha hassas uzmanlıkta, ileri derecede işini çok iyi yapıyor böbrekler.
Bu Allah'ın çok büyük bir rahmeti. Hiçbir şey insanın iradesine bırakılmamış. Allah Cenab-ı Allah ayetinde konmuş şeytan Allah'a sığınırım andolsun insanı zayıf yarattık diyor. Böyle bir şey bizim kontrolümüze bırakılacak olsa unuturuz. Değil mi?
Evet. İhmal ederiz.
İhmal ederiz. Evet. Muhakkak bir şey olur. Çok işim var deriz. Bir şey deriz muhakkak. Sindirim sistemi. Bunun dışında böbreğin süzmesi. Beyinde gerçekleşen fonksiyonlar. Savunma sistemi.
Evet.
Ve daha yani hatırlayamadığımız yüzlerce sistem.
Evet.
Hiçbirisi bizim kontrolümüzde değil. Allah'a çok büyük bir rahmeti. Yani bunlar bizim kontrolümüze bırakılmış olsa günün en az yarısını bunlarla ilgilenmekle geçiririz. Kan şekerim düştü mü? dur şimdi kan şekerimi ayarlayayım. İşte biraz spor yaparız. Dur kalp atışımı ayarlamam gerekiyor. Biraz daha hızlı atmazsa bu sefer hani iradesine bağlı değil insanın.
Tabii bu fantastik bir betimleme aslında. Normalde böyle bir şey mümkün
değil. Zaten böyle bir şey mümkün değil.
Ne kimya mühendisliğinin bilgisi yetiyor.
Evet.
Yani şu andaki bilim adamlarının hepsi bir araya gelse böyle bir şeyi ayakta tutmaları imkansız.
Evet. Ve öyle bir sistem ki yani birazcık fazla efor sarf ettiğinde bütün sistem ona göre tekrar düzenleniyor.
Evet.
Kalp daha hızlı atıyor. Kaslara, kan kaslara daha fazla yönlendiriliyor. Vücut ısındığı için o ısının tekrar dengelenebilmesi için vücut terlemeye başlıyor.
Evet.
Yüzlerce sistem böyle iç içe geçmiş durumda. Hiçbir de birisi kontrolümüzde değil. Ve bu kadar insan aciz olmasına rağmen ve konulardan bu kadar habersiz olmasına rağmen yani bazı insanların mesela ortaya çıkıp kibirlenmesi, büyüklenmesi ben varım, ben yaşıyorum, ben nerede yaşıyorsun hiç? yani hiçbir şey yaptığın yok ki. Yani komik yani ben varım, her şeye ben hakimim, her şey benim kontrolümün altında. Ya benim iradem olmadan yani benim isteğimin dışında hiçbir şey gerçekleşemez gibi İddialar o kadar komik ki. Evet. Yani şuradan kalkıp şuraya gitmeye gücümüz yetmez mi? Yani bu sistemlerin bir tanesi çalışmasa, değil mi? Şuradan şuraya kalkıp gidemeyiz yani. O kadar aciziz aslında.
Evet.
Yani ben varım dediğinde, yani düşünebiliyorsun, konuşabiliyorsun. Bir de işte böyle alıp su içebiliyorsun, bir yerden biri yürüyorsun. Bu kadar. Yani vücudu, insan vücudunda milyarlarca sistem var. Yani bunlardan hangi birini sen kontrol ediyorsun ki ben her şey benim kontrolümün altında diyebiliyorsun?
Kaslarımızı mesela o söylediğin hani o işlemlerden bir tanesi hareket etmek. Hareket etmek için 56 tane kasın emir veriliyor. Birisini bırak, birisini tut. O evet. Emri ben hiç düşünmedim şimdiye kadar. Adım atacağım. 56 ayrı kassa emir veriliyor. Birisi bırakırken evet. Eğer hepsi bir anda çalışsa zaten yürüme mümkün olmuyor, kasılma. Yani hiçbir şekilde evet. Mümkün değil. Yani ona rağmen insan büyüklenmeye çok açık, nankörlüğe çok açık.
Evet.
Yani
evet.
Hem kendi ev içinde hiçbir şeye malik değiliz. Hem dış dünyada bizim yaşamamız gereken şartlar var. Bu şartlara da malik değiliz. Ama buna rağmen diyoruz ki
evet.
Büyükler yani ben yaptım, ben ettim ve olaylardan bir haber. Ya seni bu evet. Bütün bunlar sana neyi gösteriyor? Allah Yüce Rabbimiz bize bir şey gösteriyor. Biz anlayalım. Allah'ın kadrini evet. Hakkıyla takdir edelim. Nasıl yüce evet, bir varlığa ibadet etmemiz gerektiğini anlayalım diye.
Bir de mesela en büyük acizlik, yani bütün bunların dışında uyku diye bir şey var. Evet. Çok büyük bir mucize uyku. Yani mesela niçin uyuyoruz diye bir soru sorduğumuzda, işte vücut dinlensin, kalp dinlensin, beyin dinlensin filan gibi böyle bir takım açıklamaları var. Aslında şöyle bilim adamları bulmuşlar. Sadece sırt üstü yatarak, dinlenerek zaten vücudun dinlenme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Yani mesela koştuk, yorulduk, spor yaptık bir şey. Sırt üstü yatıp 4-5 saat yani kaslarımızı dinlendirdiğimizde yani fiziksel olarak, yani bilimsel olarak uykuya ihtiyacın kalmıyor. Hmm. Ama uyku Allah tarafından insana özel olarak her gün ve tüm gününün 1/3 kadar özellikle yaşatılan bir şey. Yani bundan da kaçamıyorsun. Yani o böyle kibirlenip büyüklenen insanlar ne yaparlarsa yapsın böyle bir yerde düşüp boynu bükük böyle bir de dış görünüşü de bir garip oluyor. Yani evet. Vücudunu kontrol edemiyor, seyiriyor aciz. Falan böyle. Ha. Çok kesinlikle. Detaylandırmak da istemiyorum ama yani herkes bilir bunu. İnsanın uyuduğu zamanki acizliğini. Nerede o büyüklendiğin hani aklın, zekan, hani nerede o değil mi? Yakışıklılığın diyelim. Nerede o hani hiç üstüne toz kondurmadığın tavırların? Evet. İşte yatıyorsun yani. Evet. Cansızsın bir de. Yani tıptaki birebir karşılığı ölüsün. Bu kadar basit. Ruhun yok. Yani böyle birisi dokunuyor, tepki vermiyorsun. Bir şey söylüyorlar, anlamıyorsun.
Evet.
Konuşuyorlar, cevap veremiyorsun. Şuurun yok, uçmuş gitmiş yani. Allah kabz etmiş evet. Ruhu. Ve orada dilediğine tekrar, ayette tarif edildiği şekilde, dilediğine o ruhu tekrar geri veriyor Allah. Ve bunu Cenab-ı Allah her gün yapıyor. Yani normalde Allah bizi dileseydi, şu şekilde de yaratabilirdi mesela. Ayın bir günü uyurduk, değil mi? O bir gün bize 29 gün yeterdi. Bir ay sonra bir daha 6-7 saat uyurduk. Ya da 6 ayda bir uyurduk. Yani Allah dilediği şekilde bu sistemi ayarlayabilirdi. Ama hayır yani. Normal ömrünün 1/3
evet.
O acizini kendin hissediyorsun. Bir de insanlar da görüyor senin o acizini. Evet. Değil mi? Çocukların, eşin, dostun, annen, baban. Herkes seni öyle bir çare bir şekilde korunmaya ve değil mi? Üstün örtülüyor, yorganla kapatılıyorsun. Kapıları kilitliyorsun ki içeri hırsız girerse beni öldürmesin diye. Değil mi?
Evet.
Onlarca şey var, acizsin tamamen ölü hükmündesin yani maşallah. Allah yani bütün bu sistemlerle birlikte bizi yaratıyor. İnsanların yani buradaki Cenab-ı Allah insanların düşünmesini, her gün bu acizini hatırlamasını ve Allah'a ne kadar ihtiyacımız, muhtaç olduğumuzu böyle derin bir şekilde hissetmemiz maksadıyla bütün bunları hep birlikte ve iç içe yaratıyor.
Evet.
İnşallah.
Gerçekten insan bir de yani bu uyku gerçekten hayatımızın için biraz daha derin düşününce insan anlıyor. Yani 60 sene yaşıyorsa bir an 20 senesini uyuyarak geçiriyor. 8 saat günde 8 evet. Saat 1/3. Yani bunun hani insan dünyaya hırsla bağlı olan insan bile aslında gün içinde harcadığı zamana baksın 8 saat uyudu. tuvalete gitti, yemek yedi, 2 saat, 2 saat, 8, 10, 12, 14, 16, 18 saati zaten böyle gündelik şeylerle geçiyor, ihtiyaçlarla geçiyor. Yani geri kalan 3-4 saat için ahiretini tehlikeye atıyor aslında.
Evet.
Yani Allah yani bu kadar sistemi görüyor, şey yapıyor. Onun için dünyaya hırsla bağlanıyor, sanki ölmeyecekmiş gibi. Yani yaşadığı bir 2-10 sene, hocamız hep der, 2-10 sene için belki toplamda ahiretin tehlikeye atıyor.
Çok sonsuz hayatı.
Sonsuz hayatını. Yani sonsuzun yanında nokta ne demek ki zaten? Evet. O kadar da delil gösteriyor Allah. Bakın bu kadar kısa ömrünüz var. Bu kısa ömrünüzde her şeyi ben yarattım. Bana iman edin. Benim dediklerimi yapın. Ben size sonsuz hayat vereceğim. Rızamı kazanmaya çalışın diyor. Ona rağmen ki yani çok şükretmemiz. İşte böbreği görüyoruz. Diğer bütün hücreleri, şeylerini, sistemleri görüyoruz. Hepsi bizim yaşamamız için Allah'ın bize verdiği nimetler.
Evet.
Bunlar olmadığı zaman zaten biz yani ne yürüyebiliyoruz, ne şey yapıyoruz. Hemen zaten ölümümüz. Allah bunları ayakta tutuyor. Her an emir veriyor. Onların çalışmasını her insan için, her canlı için, kainattaki tüm düzen için bunu veriyor ki biz canlı kalalım diye.
Evet.
Ve buna rağmen nankör oluyor insanlar.
Evet.
Allah korusun, bizim çok şükretmemiz ve değil mi? Bu olayları çok tespit etmemiz lazım. İnşallah.
İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Sonunda ayeti de o zaman okuyalım. İnşallah.
İnşallah.
İbrahim suresi 34. ayette konuşan Allah'a sığınıyorum. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür. Maşallah Allah ayette bildirdiği gibi istediğiniz her şeyi verdi diyor. Bunun işte şuurunda olmak çok önemli.
İnşallah.
Yani insan aslında birçok şeyi farkında olmadan zaten tüketiyor. Yemek yiyorsun, su içiyorsun. Farkında bile olmadan nefes tüketiyorsun mesela. Değil mi? Birçok koku alıyorsun mesela. Koku da bir güzellik. Birçok şeyi farkında olmadan insan tüketebiliyor ki Allah'ın verdiği nimetler çok detaylı ve çok fazla. Sadece birazcık samimi bir şekilde derin düşündüğü zaman insan aslında Allah'ın çok fazla nimet yarattığını ve bunların birçoğunun da konfor yani güzellik olarak olduğunu. Mesela evrimcilerin çizdiği tabloda dünyayı tamamen neye oturtmaya çalışıyorlar? Yaşamın mücadele olduğunu, bir karmaşa halinde olduğunu, sadece üremek ve yiyecek bulmak, beslenmek üzerine temel almış.
Günlük etmek yani.
Evet. Yani sosyal olarak insan uyarladığında da amaçsız günlük etmek, hariç tutkularına göre yaşamak gibi bir hayat olmuş oluyor. Ama öyle değil. Dünya öyle yaratılmamış. Yani dünya evrimcilerin söylediği gibi bir şey bize sunmuyor. Bir ortam bize sunmuyor. Her şey yerli yerine bir kere. Her şey düzenli. Biz araştırıp bir düzeni, bu içindeki sistemleri bulmaya çalıştığımızda muazzam bir teknolojiyle karşılaşıyoruz. Ama her nereye bakarsak bakalım bu böyle. Ve hiçbir zaman böyle bir karmaşa görmediğimiz gibi bir savaş da böyle güçlü olan, hayatta kaldığı, tek amacın yiyecek bulmak ve neslini çoğaltmak olduğu, amaçsız böyle şuursuz, vur kır her tarafı parça gibi bir dünya da görmüyoruz. Canlılarda biz fedakarlık görüyoruz. İnsan da hani hayvanlarda sizin için ibretler vardır diyor Allah. Bakıp bunu ibret alması gerekiyor. Çünkü bütün doğa bize Allah'ın bir tecellisi. Allah da bakın doğaya ve ibret alın diyor. Yani örnek alın diyor.
Evet.
Neye örnek alacağız? Bak muazzam yaratılışta düzenler var. Bu düzeni Allah'ın kurduğunu şehadet edeceğiz. Fedakarlık var. Fedakarlığı örnek alalım. Şefkat var. Şefkati örnek alalım. Mesela temizdir hayvanlar bir de birçoğu yani ki yani sürekli kendisini temizleme gereği duyuyor. Çiçeklerin hepsi pırıl pırıl renkler. Kelebekler muazzam güzellikte renkler sunuyor. Yani balıklar denizin altında tertemiz. Denizin kendisi tertemiz. Yani deniz gibi bir ortam ve temiz. Bütün vücut metabolizmasının bütün artığı denizin içine bırakıyorlar. Ama denizin neresine baksak insan müdahalesi olmayan her yeri muazzam güzel ve tertemiz.
Evet.
Temiz olmasını da o zaman örnek alacağız. Fedakar olmasını örnek alacağız. Ve estetik açıdan da muazzam güzellikler var. Simetrik bütün canlılar. Bütün çiçekler, yapraklar simetrik. Muazzam güzel renkler. Altın oranlı geometrik bize yapılar görüyoruz. Allah evrimcilerin iddia ettiği gibi bir şey değil. Bize işte şu az önce anlattığım gibi çok çok güzel bir dünya yaratmış vaziyette. Ve ne istiyor Allah? Bana iman edin. Benim var olduğumu iman edin. Müslüman olun, değil mi? Ve dostça, kardeşçe, güzel bir şekilde hayatınızı yaşayın. Allah ben sizi aç bırakmam diyor, rızkınızı ben size veririm diyor. Bana tevekkül edin diyor, malınızı artırırım diyor. Ondan sonra iyilik yapın ve size de iyilik gelsin diyor Allah. Hatta bir yere kadar kötülük olduğunda ona da iyilikle cevap verin diyor. Her zaman iyi olmayı, şefkatli olmayı Allah öğütlüyor inşallah. Doğada da biz bunu görüyoruz Allah'ın izniyle, değil mi inşallah? Gözlemlediğimiz, bilimimize gösterdiği gerçeklerden bir tanesi de bu Allah'ın izniyle inşallah. Evet. O zaman
bu sadece sır, yani biraz şeyden, bir bezuar keçilerinden bahsetmek istiyorum. Biz hani iç dünyamızda böyle, dış dünyamız böyle. Bir de bakın size bu görmüş olduğunuz keçi bir profesör, kimya profesöründen daha bilgili bir hayvandan bahsetmek istiyorum. Bezuar keçilerinin kimya bilgileri gerçekten muazzam. Bezuar ismi Farsça'da ilaç anlamına gelen bir kelimeden türetilmiş. Bu canlı kendi kendini tedavi etme konusunda çok becerikli bir hayvan. Bu hayvanla ilgili bakın çok önemli bir şey var burada. Çok mucizevi bir olay. Bezuar keçisi ne zaman bir yılan tarafından ısırılırsa hemen yaşadığı çevrede yetişen sütleyen bitkisi türlerinden birini gidiyor ve yiyor. Hepsinden değil, bir tanesini gidiyor, yiyor. Ve bunun sonucunda gerçekten de sütleyen bitkisinin içindeki sıvı öferobon maddesini kana karışan yılan zehrini temizleyerek hayatta kalmasını sağlıyor. Bakın çok acayip, çok değişik bir mucize bu.
Biz belki ismini ilk defa duyuyoruz.
Evet, biz ismini ilk defa duyuyoruz ama şimdi burada sorular sormamız gerekiyor. Bu sorulardan bir tanesi, bu hayvan yılan ısırıldığı zaman bu zehir, bu yılanın zehirli olduğunu nereden biliyor bu ısırığı? Ve bunun dışında hadi bunu bildi diyelim. Buna karşı panzehiri, panzehir etrafta böyle bir panzehir olduğunu nereden biliyor? Ve milyonlarca çeşit bitki arasından gidiyor o bitkinin buna karşı bir panzehir ürettiğini ve bunu yediğinde iyileşeceğini nereden biliyor? Ne yapması gerekiyor normalde? Ya yani bir kimya profesörü gibi aslında bu gidecek önce etrafta bu panzehiri önce kendi vücudunda laboratuvar ortamı kurması gerekiyor veya dışarıda bir laboratuvar ortamı kurması ve bunun panzehirini laboratuvar ortamında bulması gerekiyor. Ve hangi tür panzehiri bulacağını da gidiyor doğadaki o bitkilerin hepsini deneyecek. Denedikten sonra da bakın bunu buldum diyecek ve onu yiyecek. Ve böylece hayatını devam ettirecek. Evet. Bir hayvandan bahsediyoruz. Hani insanla hayvanla ayıran fark nedir? Aklı diyoruz aklı, ya. Bunu normal bir profesör, hadi bırakın hayvanı. Ben desem gibi bir kimya profesörüne, kardeşim böyle böyle bir durum var, hadi bul desem. Bulması, bilmiyorum, aylar, yıllar alır belki.
Yıllar sürüyor, evet.
Evet.
O keçi onu yedi, yılan sokulduğu andan itibaren hemen onu gidiyor, nerede ne yiyeceğini biliyor, hangi bitki yiyeceğini biliyor, hangi bitkide bu tip bir panzehirin olduğunu biliyor ve hayatına devam ediyor.
Kesinlikle bazı hayvanların da hani panzehirine, bazı hayvanların zehrine karşı da panzehir üretilemeyenleri de var diye biliyorum ben. Bazı zehirli yılanların panzehiri de yok diye biliyorum.
Yani. Evet. Çok, bu çok büyük bir mucize yani.
Elhamdülillah. Evet, bir de öyle deneme şey de yok, zaman da yok. Yani bulamazsan ölecek.
Tabii.
Dolayısıyla bilmeden, onun ona şifa olduğunu bilmeden onu tüketmesi imkansız. Demek ki bu keçi onu biliyor.
Tesadüf değil.
Bu tesadüf değil, bir de keçinin yapacağı, yani bir hayvanın yapacağı iş de değil. Belli ki Allah'ın burada tecellisini biz görüyoruz. Yani ancak Allah'ın ilhamıyla bu keçi bunları yapabilir. Bir de mesela diyelim ki keçi, yani bunu öğretmeye kalksak bu keçiye, o zaman anlarız bunun o keçinin yapamayacağını. Dişesi keçiye bak, bu zehirli, bu da onun tedavisi, hadi bakalım. Bu seni ısıracak, bundan yemen lazım çünkü ölürsün. Neden? Çünkü zehirli. Zehir nedir? Çünkü senin vücuduna karışıyor, kanın var. İşte vücudundaki hücreler ölecek falan gibi bir konuyu anlatabilir misin? Anlatamazsın. Anlamaz da, öğrenemez de. Farz edelim bir şekilde yaptırabildin. O kendi doğada arkadaşlarına bu keçi bunu anlatabilir mi? Anlatamaz. Ya böyle bir konuyu öğretemezler kendi arasında. Dolayısıyla bu sadece ve sadece Allah'ın tecellisi. Allah'ın ilhamıyla, buna hocamız söylemişti, bütün hayvanlar şuursuzdur. Allah'ın biz orada ilhamıyla ve tecellisiyle hareket ettiğini inşallah görmemişti. Bu arada bir seyircimizden mesaj gelmiş, onu okuyalım. Kocaeli'nden Abdullah Çiçek. Selamun aleyküm. Programınızı şevk ve dikkatle izliyoruz. Aleyküm selam. Ne mutlu size ki Müslümanların duasını alıyorsunuz. Sizleri gördükçe iftihar duygumuz galeyane geliyor. Maşallah. Bil mukayyede.
Maşallah.
Diyelim.
Maşallah.
İnşallah evladım da.
Biz de dua ediyoruz inşallah.
Evet. İnşallah evladım da sizin gibi olur. Programınızı hayırlara ve yeni gönül fetihlerine vesile olur inşallah. Dualarınızla bizleri de unutmayın. Saygılarımla Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun Abdullah kardeşten. İnşallah dualarımızı da evet size de ediyoruz. Bütün Müslümanlara inşallah ediyoruz. Çünkü bu asır Müslümanların, İslamiyet'in inkişafı ve dünyaya tamam olması, dünyaya hakim olması çağı inşallah. Hep beraber inşallah Müslüman olarak zaten sevineceğiz. Güzel,
2012'de manevi bir inşallah böyle çığ gibi Allah'ın izniyle çok büyük bir hızlı ve büyük bir patlama şeklinde bütün dünyada Allah'ın izniyle tüm gençliği, bütün herkesi inşallah akın akın koşarken göreceğiz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Ayette zaten Allah buyuruyor. İnsanları Allah'ın dinine akın akın girdiklerini gördüğünde Allah'a hamd ile tesbih ediyor değil mi? Meal ile inşallah. Şeytan Allah'ın. Demek ki o ayetin tecellisini önümüzdeki günlerde inşallah göreceğiz.
İnşallah.
Oraya mı gidiyoruz?
Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet. Tek hücreli canlılardan da bahsetmiştik. Allah'ın detay sanatından bahsetmiştik. Şimdi birkaç tane fotoğraf göstereceğim ama önceden bir açıklama yapmak istiyorum. Tek hücreli canlılar Allah'ın birer yaratılış mucizesidir. Yaratış mucizesidir. Çünkü içlerinde hepsinin muazzam fabrikalar var. Çok detaylı işlemler yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de bakterilerin bir türü olan siyanobakterilerin diatom diye isimlendirilen bir bakteri grubu. Bunlar hem fotosentez yapıyorlar hem de bitkilere yararlı olacak nitrojeni fikse edip fotosentez olmasını, bitkilerin fotosentez yapmasını sağlıyorlar. İçlerine çok detaylı bir fabrika var. Günümüzdeki bilim adamları bunu laboratuvarda yapamıyorlar. Bu kadar detaylı, bu kadar üst seviye bir teknoloji tek hücreli canlılarda var. Ve aynı zamanda, bakın şimdi fotoğraflarını gösteriyorum. Muazzam bir ne var burada? Simetri var. Hiç öyle kendi kendine oluşmuş, rastgele şekli bozuk, çabuk çubuk bir yapı görüyor muyuz? Hayır. Bunlar tek hücreli, muazzam teknolojik diatom denen bakterilerin mikro fotoğrafları çekilmiş vaziyette. Yani bakın her detayında ayrı bir simetri var. Değil mi? Maşallah. Bir tane hücrede de Allah gördüğünüz gibi sanatını yine tecelli ettiriyor maşallah. Yani çeşit çeşit şehir şekil ama hepsi simetrik. Birçoğunda da altın oran var. Baksana şuna tam süslü gibi yani. Evet, her yerindeki
bu
parça.
Bu diatom öyle mi?
Diatom evet. Siyanobakterilerin bir türü. Bu da en baştaki fotoğraf. Bunun tabi tesadüfen kendi kendine oluşan proseslerle olması imkan dahilinde mi diye düşünüyoruz.
Esasında kesinlikle yaratışın, Allah'ın yaratışının karşısındaki tek şeyleri tesadüf ilahları. Allah'a karşı yani yaptıkları. Her şey tesadüfen oldu ya. Adamlar evren diyor, nasıl oldu? Tesadüfen oldu diyor. Evren sonsuzdan vardı, sonsuza kadar gidiyor. Yaratılmadı diyor. Bunlarda bir patlama oldu diyor. Tesadüfen bir patlamanın sonucunda muhteşem bu bahsettiğimiz bütün olaylar bu patlamanın sonucunda oluştu diyor. Ve hiçlikten olan bir olayda. Yani düşünün şu bardağı patlatsak burada daha iyi bir bardak veya sürahiler veya daha böyle kristal işlemeli bir bardak ortaya çıkar mı? Evet. Yani bunu 5 yaşındaki çocuğa söyleseniz zaten gider evet. Size. Ama koskoca profesör olmuş adam bunu savunuyor. Evrimci profesörler.
Evet.
Tesadüf ilanın arkasında. Çünkü başka ellerinde bir şey yok. Sadece bunu Latince isimlerle süslendirerek insanların anlamayacağı şekilde ben profesörüm siz anlamazsanız koca koca kitaplar yazıyorlar 1000 sayfa ama içlerine baktığınızda bir tane hikmetli söz yok. Hepsi çoğu atmasyon. 3-5 bilimsel şeyi bir araya getiriyor. Sanki böyle çok büyük bir olaymış gibi süsleyerek insanlara ayrı bir dünya yaratıyorlar. Kendi yani tesadüf ilahlarını ispatlamak için. Oysa sonunda ne oluyor? Allah ortaya çıkıyor. Hepsi şu anda rezil olmuş durumda.
Evet, yani bilimsel kitaplarda yazan bilgilerin evrimle alakalı olanları atmasyon oluyor söylediğiniz
evet.
Gibi.
Evet.
Oysa hani bilim doğru kullanıldığında, yani Allah'ın yaratılış delillerini göstermek yaratılış maksadıyla kullanıldığında,
evet,
Allah'ın şifa vermesine vesile olacak tıpta mesela kullanıldığında insanlar için faydalı olan ve zaten Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara bilimle ilgilenmesi gerektiğini emreden değil mi? Ayetleri var. Düşünmez misiniz diyor Allah. Evet. Yerlerin göklerin nasıl yaratıldığına bakmıyor musunuz diyor. Dolayısıyla bilim çok faydalı ve gerekli ve bütün Müslümanların zaten çok yakından ilgileniyor olmaları gereken bir konu. Ama tabii tam söylediğin gibi eğer bilimi tutup da şansı tesadüfe, mutasyonlara şuna buna bağlamaya çalışıldığında değil mi? O tamamen bilimden çıkmış oluyor. Evet. Tamamen yanlış
referansı düşünceleri, referansları tesadüfle başladığı için
evet.
Sonucunda da bilim dünyası, yani bu evrime inanan bilim adamları insanlığa çok büyük bir zaman kaybettiriyor. 150 sene bize kaybettirdiler.
Evet.
Çok büyük bir evet. zaman kaybı.
Evet.
Oysa ki Yüce Rabbimizin indirdiği Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitapları referans edinmiş olsalardı şu anda bilim 150 sene belki daha fazla ileride olacaktı.
Evet.
Çünkü evrenin yoktan yaratıldığını Yüce Rabbimiz zaten Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bunu referans alarak bundan başlayıp da araştırma yapsaydı bu buluşu belki bundan 100 sene önce bulacaktık.
Evet.
Bütün bu gelişmeler 100 sene önce olacaktı.
Bir de zaman kaybettiğimiz gibi gelişme de kaydetmiyoruz.
Evet.
Geride gidemiyoruz. Sürekli geri gidiyor.
Kesinlikle.
Ya bilakis tam tersine yani bilimin önüne çekilmiş bir set evrim teorisi.
Evet.
İşi gücü bırakıyorlar. Yok işte bakteriler nasıl evrimleşti? Yok kurbağalar nasıl evrimleşti? Gidiyorlar işte ormanlarda, şurada burada, laboratuvarlarda korkunç bir bütçe ayırıyorlar.
Evet. Yani
milyar dolar seviyesinde bütçe ayırıyorlar.
Doğru.
Mesela o meyve sinekleri üzerinde 45 yıl deney yapıyor adam.
Evet.
Ya kardeşim 45 yıl nesine bakıyorsun meyve sineğine? 6 ay bakarsın bilemedin, 1 sene bakarsın 45 yıl ne yapıyorsun değil mi? Yani meyve sineklerine bakıyorlar tek tek. Onun içinde en az bir 10 tane adam var. Yani 10 tane bilim adamı var. Morgan... Fitzgerald galiba değil mi?
Evet, evet.
Birkaç tane. Bir de bunlar ünlü ünlü adamlar. Bunların bir de asistanları vardır. İşte alsan 10-15 kişilik bir ekip. Komple vaktini harcıyorsun, israf ediyorsun.
Vakit harcıyor,
bir de milyarlarca dolar parayı harcıyorsun, israf ediyorsun.
Bir de bunu araştırmaların sonucunda her şeyin tesadüfen olamayacağını görüyorlar. Buna rağmen bunu yani bunun tersini ispatlamaya devam ediyor veya kabul etmiyorlar. Mesela Yüce Rabbimiz bir ayetinde diyor ki vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Yani adam yıllarını vermiş o işe, gerçeği buluyor. Yani o profesörlüğünü aldığı şey, o yazdığı evrim teorisi, tesadüf. Onun için ondan vazgeçmesi de zor oluyor bunun.
Ya inada bak
inada,
yani.
İnadını...
İnada bak yani değil mi?
İnsanlara zaman kaybettiriyor.
Muhakkak yani.
Tabii. Çünkü prestijini, ünvanını, adını kaybetmekten korkuyorlar.
Adını aldığı şey, evet, ünvanını aldığı şey, o saygı. Çünkü bütün hayatı o olmuş onun. Oysa ki bilim tam tersini gösteriyor.
Evet.
Kabul ediyor vicdanın. Ama söyleyemiyor.
Evet.
Birçok evrimci de aslında itiraflarda bulunuyor. Biliyorsunuz evrimcilerin itirafları adlı internet site, hocamızın sitesinde. Bütün bunların hepsinin var. Buradan birkaçını burada söyleyeceğiz.
Bir konferansta inşallah bir konferansta şöyle bir soru gelmişti. Ya peki bilim bir gün bunu ispat ederse diyor. Yani ya eğer şöyle olsa ya böyle olursa. Ya bilim adamı olduğunu iddia ediyor. Değil mi? Bilim adamı böyle varsayımlar üzerine çalışmaz ki.
Tabii.
Değil mi? Gerçek bilim laboratuvarda deney yaparsın, bir hipotez ortaya atarsın. Yaptığın deneyler onu ispatlar tabii. Ya da ispatlamaz. İspatlamıyorsa bırakırsın.
Tabii gözlemler belli, deneyleri tekrarlarsın.
Eğer
bu onu ispat ediyorsa tekrar
evet.
Tamam dersin.
Elmayı bırakırsın, 100 kere düşerse yer çekim kanunu var dersin. Yani bu kadar basit. Yok düşmüyorsa da bırakırsın bir kenara.
Evet.
Hala oturmuşlar şey diyorlar. Ya bir gün diyor işte bilim falanca bir şeyi ispat edersin. Hani bilim bunun üzerine kuruldu ki. Varsayımlarla yani biz işimizi gücümüzü bırakıp hiç olmamış bir şeyi, 100 yıldır ispatlanamamış bir şeyi bütün paramızı buna harcamaya devam edersek
evet.
Bu artık bilimlikten çıkar. Yani bu ancak
evet.
Yani böyle sabit değil mi? Takıntılı bir düşünceyi ispatlama hırsına evet. Dönüşmüş olur. Ki bunun da yani akılcılıkla bir alakası yok. Bilimsellikle hiçbir alakası yok.
Evet.
Bu tamamen de bilimi önüne engel evet. Çeker ve ilerlemesine engel.
Yani şimdi mantık çerçevesinde aklı başında mesela bazı hayaller kurup bilim adamları onun üzerine birçok belki keşif yapmış olabilir. Mesela biz neden uçmuyoruz diye düşünüp mesela uçağın icatına giden bir yol başlamış olabilir. Veya neden suyun altında işte günlerce gidecek gidemiyoruz, niye kontrol edemiyoruz deyip değil mi? Suyun altında da giden cihazlar icat etmiş olabilirler. Ama yani neden işte bilim belki ileride ispat eder. Neyi? Tesadüfle canlı oluşumu gibi bir teoriyi ispat edebilir mi diye izahta bulunuyor upuçuk. Uçuk çok üst düzey bir hayal bu. Çünkü bilim aslında bize bunu gösterdi. Neyi gösterdi? Allah'ın ancak yaratmasıyla var olacağını, hücrenin tesadüflerle var olamayacağını, cansız maddelerin doğada kendi kendine oluşamayacağını bilim ispat etti. Normalde bu tip şeyler, ne derler, iddialar, karşı görüşler, hani konferanslarda karşımıza çıkan ya bir gün peki bilim bunu bulursa denen izahlar hep bilimden haberi olmayan, bilimsel gelişmeleri evet. bilmeyen, biraz böyle cahil ve habersiz, hani böyle normal oturduğu yerden o niye yeşil, bu niye kırmızı diye.
Sadece tiplerin, itiraz etmek
evet,
için.
İtiraz etmek için. Yani. Normal bilim insanı böyle konuşmuyor. Ki zaten birçok profesörün zaten evrim tartışmalarından biz kaçtığını görüyoruz. Birçok kardeşimizin başına geldi. Yani Sadun'un da geldi, Oktar'ın da geldi, Cihat'ın da geldi, benim de geldi. Birçok konferansların bütün arkadaşlarımızın başına bu şey geldi. Genelde ön planda bu tip sözleri söyleyecek olanlar cahil olan veya yani bilmediğinden yapıyorsa bilmiyorum da genç yaşta olup hani pek haberleri olmayan bu tip gelişmelerden olan insanlar bu tip şeyleri söylüyorlar.
Ya da ideolojisi olup
veya ideolojisini yapan.
Allah, evet. Ateist olan, Allah'ın inkar eden bir mantığı olanlar, ideoloji sahibi olanlar bunu yani gerçekten... bunu gece gündüz bunun hileli düzenlerini kuran bir ekipten bahsediyor Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de.
Gerçekten de yani o düşüncesinde böyle daha tecrübeli olanlar mesela Dawkins gibi zaten yenileceğini bildiği için yani konuyu bambaşka bir yöne çeviriyor. Uzaylılara evet. çeviriyor. Artık yani çünkü hani belli. Hani
dünyada bir şey bulamadık.
Evet. Bari. Bencil gen diye kitap yazıyor. Yok niçin efendim genler bencilmiş. Ondan dolayı şuymuş buymuş. Böyle bir sürü ipe sapa gelmez sözde bilimsel izahlar. Evet. Bunu tutturamayacağını anladığı noktada da belli. Yani birebir yaratılış inancına karşı çıkamayacak, karşı duramayacağı belli. Anlıyor da. Tesadüfen bir şeyin ortaya gelmeyeceği de. Çünkü hücrenin içerisindeki bilgi çok muazzam. Evet. Hücre çok kompleks. Proteinlerin kompleksi ortada. Böyle ortaya tesadüfen çıkamayacağını bildiğinde de hemen topu uzaylılara atıyor. Yani aslında kendi işine ne kadar aciz bir durumda olduklarının en büyük kanıtı bu.
Evet. Evet. Şöyle bir şey var. Ben geçen gün bir yerde okurken rastladım. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de uzaydan, yıldızlardan, güneşten bahsediliyor. Ve Amerikan Uzay Araştırma Dairesi NASA bütün araştırdığı her şeyi Kur'an-ı Kerim'e araştırarak, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak buluyor.
Tabii.
Ama bunu hiçbir şekilde insanlara yansıtmıyor. Yani kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu insanlara söylemiyor. Bilimle ve savundukları şeyle ters düşmemek için.
Evet. Çok doğru. Evet. Yani.
Tabii günümüzde aslında müsbet bilim Allah'ın varlığının bize delil kılıyor. Ve Allah'ın varlığına kanaat getiriyor. Normalde mantıklı, makul bilim adamları bu şekilde düşünüyorlar. Mesela hazır bununla ilgili hemen sunumumuz var. Onu da böyle gösterebiliriz. İstersen sen koyuyorsun.
Anthony Flew, İngiliz felsefe profesörü. 15 yaşında ateist olmayı seçmiş. Sonraki 54 yıllık sürede hep ateizmi savunmuştur. Ancak Flew bu yanılgısını terk ettiğini ve evrenin yaratılmış olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Şöyle söylüyor. İlk canlının cansız maddeden evrimleştiği ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiasının hiçbir geçerliliği olmadığına kesin bir şekilde kanaat getirdim. Francis Collins, başka bir bilim adamı bu. Genom projesinin lideri olan Francis Collins, gençliğinde ateistken DNA gibi yapılardaki mucizeleri gördükten sonra Allah'a iman etmiştir. Laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissettim. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz daha yakınlaştırdı. Bilim onlardan umudunu kesmişti ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Allah'ın işidir.
Zaten biraz önce söylediğin Anthony Flew'un başka bir lafı Big Bang ile ilgili bir şeyi evet. var, sözü var, itirafı var. Diyor ki itiraflarda bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım diyor. Big Bang modeli bir ateist açısından yani evrenin yoktan yaratıldığı modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir diyor. Çünkü bilim dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiası.
Evet inşallah. Yoktan vardı.
Yoktan vardı. Bu kadar. Yani zaten evrimciler bütün bu modelleri kabul ediyorlar. Ama ağır geliyor gerçekten. Vicdanların evet. ağır geldiğini evet. burada görmüş oluyoruz.
Sonradan da özür diliyor.
Evet.
Yıllar boyunca diyor ateist olmasına sebep olduğum insanlardan özür diliyorum.
Mesela son dönemde bir bilim adamı evrimi savunan bir bilim adamı biliyorsunuz değişti. Ben evrimi artık kabul etmiyorum dedi. Bu sefer bütün evrimciler ona saldırdı yani arkadaşları. Herkes ona saldırmaya başladı.
Evet. Evet.
Çünkü artık yani evet. o derecede
evet.
şey oluyor.
Darwinizm diktatörlüğünden kaynaklanıyor.
Evet.
Normalde birçok insan var aslında, birçok bilim adamı var. İman ediyorlar. Birçoğu da Müslüman ama bunu çıkıp söyleyemiyorlar. Çünkü söylediği anda ya kariyerini kaybediyor.
Evet.
Ya üniversiteden atılıyor. Üniversiteden atılıyor. Bütün işte makale yazılıyor hakkında. İşte sağda solda kendi dergilerinde haber yapıyorlar. Bundan çekindikleri için yani dünyevi kaygılarından dolayı evet. bunları saklamayı, kendilerine saklamayı tercih ediyorlar.
Bakın başka bir Harvard Üniversitesi'nden bir profesör Richard Levant'ın materyalist mantığını daha sonra da bilime uyarladığını anlatıyor. Diyor ki bakın bizim materyalizme olan bir inancımız var a priori. Yani daha önceden kabul edilmiş. Yani dogma olarak bunu kabul ediyorlar yani. Bu a priori bir inanç bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil aksine materyalizme olan a priori bağlılığımızdır diyor. Dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye çalışıyoruz diyor. Ve bu kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de diyor, ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine asla izin vermeyeceğiz.
Evet.
Yani zaten adam baştan şeyi koymuş. Yani ben bu delili bulsam da ben bunu, yani ben inkarcıyım diyor adam. Tamam, evet. Yapacak bir şey yok zaten. Ve bu adamlar insanları yönlendiriyor.
Yanlış.
Ve bunda zaman harcıyorlar, para harcıyorlar. Belki trilyonlarca lira, yani bu kadarı belki dünyada açlık kalmazdı bunlara harcadığımız parayla.
Evet.
Bakın bir ayette Yüce Rabbimiz diyor ki, onlar diyor Allah yolundan engellemek için, insanları engellemek için gece gündüz mallarını harcarlar ve bundan böyle de harcayacaklar diyor. Daha sonra bu onlara iç acısı olacaktır diyor
evet.
Yüce Rabbimiz. Gerçekten de bakıyoruz gece gündüz bununla uğraşıyorlar. Gece gündüz Allah'ı nasıl inkar ederim? İşte bütün o kanallarda, şeylerde, o bütün laboratuvarlar, üniversiteler, destek fonları hep bunları şey yapıyor. Sonucunda da ama iç acısı oluyor. Ama bu kadar da hem zaman kaybettiriyorlar hem maddi olarak bize çok bir şey evet. insanlara zarar veriyorlar.
Ortada bir veri yok, bilgi yok. Doğru bir kanıt yok.
Hayır, buluyor. Bulduğu zaman onu da kabul etmiyor, onu da göz ardı ediyor. Hatta saklıyor.
Evet.
Kendi o saçma bilgilerini ortaya koyuyor. Tesadüf, tesadüf, tesadüf.
Evet. Ama tabii bunların arasında gerçekten delikanlıca ortaya çıkıp ben gördüm Allah var.
Diyenler de var tabii.
Diyenler de var. Mesela bunlardan bir tanesi devam edelim. Henry Fritz Schaeffer. Georgia Üniversitesi'nde kimya profesörü ve kuantum kimya merkezinin direktörü olan 5 kez Nobel ödülüne aday gösterilen Schaeffer için dünyanın en nitelikli 3. kimyageri denilmektedir. Şöyle söylüyor. Bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar, kendi kendime işte bu Allah'ın yaratması dediğim anlardır. William Phillips, lazer ışınıyla atomları yakalama metotları geliştirdiği için daha 50 yaşına varmadan Nobel ödülü kazanan günümüz fizikçilerinden William Phillips şöyle diyor. Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi.
Bakın bakış açısı.
Evet.
Olarak.
Paul Ernst, St. Johann Üniversitesi'nde yardımcı profesörlük yapmış olan Amerikan Cerrahlar Birliği üyesi Profesör Ernst inancını şöyle açıklıyor. Ben Allah'a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum. Ve bu inancım uğraştığım bilim dalının beni doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imandır. Evet, kainatta bir yaratıcı vardır. Maşallah. Michael P. Girouard, Southern Louisiana Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Michael Girouard. Mutlaka bir zeka olmalıdır. Mutlaka yaratıcı vardır. Bu bilgiyi düzenleyen bir yaratan vardır. Bu beyan hala dünyadaki en bilimsel beyandır. İşte fizik ve kimya kanunları bize kesinlikle şüphesiz bir biçimde şunu söylüyor ki, evrim ve cansızdan canlı oluşması mümkün değildir.
Evet.
Bakın gerçekten bakın bu bilim adamlarımız bu şekilde söylüyor. Bakın evrime arka çıkan bir bilim adamı yani buradaki onun elindeki bilimsel delillerle değil de
evet.
doğmayla hareket ettiğini gene James Watson çok ünlü bir evrimci kendisi İngiliz bir zoolog diyor ki Evrim teorisinin yaygın kabul gören bir teori olmasının nedeni bu teoriyi ispatlayacak yeterli delilin var olması değil, ancak diğer alternatifin yani doğaüstü yaratılışın tümüyle kabul edilmez olmasıdır diyor.
Açık açık
söylüyor zaten. Evet. Biz inkarcıyız diyor.
Evet.
Ama Yüce Rabbimizin delili ne kadar onu yapsa da diğerleri diyor ki tamam ama diyor bir şey yapamıyoruz diyor. İtiraflarda bulunuyoruz diyor. Evet. Ve artık tamamen Sayın Hocamızın tüm dünyaya değil mi bu kitapları evet. bu kitapları yazması tüm dünyaya 60'tan fazla dile çevirip tüm dünyayı uyandırıyor şimdi.
Evet.
Adlı doktor.
72 lisan oldu. Maşallah.
Maşallah.
Daha devam edebiliyoruz değil mi?
Evet. İki tane.
Evet. Charles Townes. Lazeri keşfeden Townes şöyle demiş. Dindar bir insan olarak bir yaratıcının varlığını ve etkisini güçlü bir şekilde hissediyorum. Enrico Medi. Ünlü İtalyan bilim adamı 1971'de Roma'daki uluslararası bir konferansta şöyle demiş. Uzayın ve zamanın dışında tüm varlıkların sahibi olan ve tüm varlıkları bu şekilde yaratan bir sebep var. Ve bu yaratıcı Allah'tır.
Evet, bu kadar.
Gerçekten evet. Bunlar çok önemli konular. Allah her şeyi yoktan yarattığı gibi bu yoktan yarattığı şeyler arasında bilimi de Allah yaratıyor.
Evet.
Allah bilimi neden yaratıyor? Allah bilimi bizim Allah'ın kadrini daha hakkıyla takdir edebilmemiz, onun yüceliğini anlamamız.
Evet.
Değil mi? Bunu anlamamız için yaratıyor. Ve bunları evet. gördükçe bizim imanımız artıyor değil mi? Allah'a huşu yani saygı dolu, sevgi dolu, büyük bir aşkla Allah'a bağlılığımız artıyor bu vesileyle inşallah.
Evet, dün maşallah konuşmuştuk yine arkadaşlarla. Teknoloji bu yüzyılda çok hızlı bir şekilde ilerledi. Daha önceki zamanlarda hiç olmadığı kadar. Ve Nem suresinin Allah 13. ayetinde buyurduğu gibi onun ayetleri gözler önüne apaçık sergilenmiş olarak gelince diye buyuruyor Allah ayette. Yani artık inkar edebilecek veya başka bir şey söyleyebilecek bir şey değil. Allah kesinlikle var ve bütün bu gösterdiğimiz iman hakikatlerinde yapan Allah inşallah. Bu yatsılamaz, inkar edilemez. Evrimcilerin söylediği gibi böyle garip izahlar yapılamayacak bir konu artık. Çünkü mesela en son BBC'de Inside the Human Body diye bir belgesel vardı. Maşallah programın belgeselinde evrimci bir kanal olmasına rağmen BBC programı yapan kişiler Allah'ın yarattığını ve mucize olduğunu söylüyorlar. Neden? Çünkü bilimsel olarak vücuttaki reaksiyonlar ve mekanizmalar o kadar üstün seviye teknolojik ve o kadar hassas ki ufak ayar bozukluğunda hastalık biraz daha devam ederse ölüm oluyor. Yaşam milyarlarca yıldır tek hücreden de Allah'ın yaratmasıyla başlayan yaşam milyarlarca yıldır devam ettiğine göre demek her an Allah'ın yaratmasıyla bu canlılık devam etti. Yoksa rastgele böyle hani olurunu araştırıyor bilim adam evrimciler ama öyle bir oluru yok. Ancak Allah her an kudreti altında tutarsa canlılık oluyor. Yoksa ölüm oluyor, canlılık hastalık oluyor veya yok oluyor inşallah. Bu teknolojiyi Allah işte bu gerçekleri çok rahat bir şekilde insanlar görsün. Her insan kavrasın diye bizim bütün bu bilimsel keşifleri bilim adamlarına yaptırıyor. Ve komünikasyon alanında, iletişim alanında, internet alanında bütün bu broadcast teknolojilerini geliştirerek Allah muazzam şekilde her eve Allah'ın tebliğine ulaşmasını sağladı şu an.
İnşallah.
O şekilde dilediği için Allah bu şekilde oldu. Mesela 1000 yılıyla 1030 yıl arasındaki teknolojik farka bakalım, seviye farkına. Çok bir fark yoktur. Mesela 800 ile 830'a bakarsın, çok bir fark yoktur. 1500 ile 1530'a bakarsın, pek bir fark yoktur. Ama mesela 2000 yılıyla 2010 yılı arasındaki o 10 yıllık süreçteki teknoloji seviye farkına bakarsın, muazzam ileride. Sadece internetin, yani özellikle insanlara bu iletişim kurmaya yarayan teknolojilerin, uydu, telefon, değil mi? Cep telefonu, internetin bütün dünyaya yayılması, radyo ve diğer iletişim araçlarının yaygınlaşmasına baktığında 10 yıl önce olmayan cihazlar şu an herkesin elinde, çocukların elinde.
Telefon dediğimiz, cep telefonu dediğimiz evet. 94'te çıktı bilgisayar. O dönemlerde yani çok...
Evet.
Çok
yani mantıklı. Evet, çok hızlı bir şekilde yayıldı. Neden? Çünkü Allah ahir zamanına dikkat çekip bu dönemdeki çok büyük olayların herkesin haberinin olacak şekilde inşallah yaratıyor. Mesela biz de Allah'ın izniyle Allah bize şimdi konuşturuyor. Anlatıyoruz. Ahir zamandayız. Hazreti Mehdi inşallah hayatta. Hazreti İsa inşallah hayatta. Ve bu önümüzdeki günlerde biz İslamiyet'in dünyaya hakim olup dünyanın bir kardeşlik çağına, bereket çağına gireceğine, evrim ve diğer ateist ideolojilerin tamamının yeryüzünden silineceğine, bunun karşılığında hem teknolojik hem medeni hem de sanatsal alanda hiç olmadığı kadar dünyanın en üst seviyesine inşallah çıkacağını, bir tane bile silahın artık kalmayacağını ve dünyanın belki de en mutlu çağına inşallah gireceğimizi inşallah biz anlatıyoruz. Ve bu iletişim araçları da, bu teknoloji de bu bütün dünyaya yayılıyor. Birçok alamet var, birçok belirtisi var. Ahir zamanda olduğumuzun ve Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın hayatta olduğuna. Şimdi onunla ilgili bir videomuz var. Bu alametlerle ilgili inşallah. Onu izleyelim, sonra konuşmaya devam edelim.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, Miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrindeki teknolojiler. 1. Bölüm. Kişiye sesinin konuşması. Kişiye sesi ve papucu konuşmadıkça ve ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe kıyamet kopmaz. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kaset ve CD çalarlarla kişinin sesi kaydedilip sonra dinlenebilmektedir. Rivayette geçen kişiye sesi konuşması ifadesiyle Allahu Alem bu cihazlar kastediliyor. Kişiye papucu konuşmadıkça ifadesiyle de günümüzde istihbarat uzmanlarının ayakkabılarına yerleştirdikleri dinleme cihazları kastedilmektedir. Kişiye ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe ifadesi ise internet kameraları ve görüntülü telefonlarla uzak mesafelerde ailelerin, arkadaşların birbirleriyle iletişim kurup birbirlerinin ne yaptığından haberdar olmalarına işaret etmektedir. Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça ifadesi, günümüz teknolojisine ait kamçı gibi çoğu zaman elde taşınan antenli telsiz ve cep telefonlarına işaret etmektedir. Antenleri de kamçının ucu gibi olan antenli telsiz ve cep telefonlarıyla kişinin karşıdaki kişinin sesini duyması, rivayette bildirilen kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça ifadesine birebir benzemektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyadaki olaylarla ilgili bilgi elde ederken teknolojiden faydalanacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam için kainat avcunun içi kadar açık olacak. Hadiste işaret edildiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam istediği herhangi bir bilgiye ulaşmak için veya dünyanın herhangi bir yerindeki biriyle iletişim kurmak için avuç içi bilgisayar teknolojisine başvuracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam internet, televizyon ve radyo yoluyla dünyanın dört bir yanında tanınacaktır. Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki herkes olduğu yerde onun, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerini duyacak ve İmam Aleyhisselam İslam'a hayat verecektir. Hadislerde ayrıca yine internet, televizyon, radyo gibi iletişim kanalları yoluyla her toplumun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sesini ve görüntülerini kendi konuştukları lisanda tercüme edilmiş olarak dünyanın her yanından dinleyebileceklerine de işaret edilmiştir. Bu ses bütün yeryüzüne yayılacaktır. Her kavim kendi dilinden duyacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında görüntülü telefon ve bilgisayar sistemleriyle bağlantı kurulacaktır. Şüphesiz ki kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza batıda olsa
doğuda olan kardeşi kendisini görür. 21. yüzyılda görüntülü cep telefonları ve bilgisayarlardaki kamera sistemleriyle dünyanın her yerindeki insanlarla istediğimiz an görüntülü bağlantı kurma ve konuşma imkanı doğmuştu. Bu gelişmeyle birlikte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur vaktini işaret eden bir alamet daha gerçekleşmiştir.
Evet, maşallah yaşadığımız dönem gerçekten mucizevi bir dönem. Demin de söylediğin gibi Onur, çok kısa bir zamanda çok süratli bir şekilde bilim ilerledi. Yani artık takip edemiyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki, mesela bir tane bilgisayar satın alıyoruz. 6 ay içerisinde eskiyor. Yeni teknolojisi çıkıyor. Yani muhakkak, ve şunu da biliyoruz ki, değil mi? Bir sene sonra bunun daha iyisi çıkacak. 6 ay sonra daha yeni bir telefon çıkacak. İnternet daha da hızlanacak. Değil mi? Artık hep böyle kafamızda şey sorusu var. Ya bu nereye kadar devam edecek acaba diye bir soru var kafamızda. Eskiden, az önce de onu konuşuyorduk. Telefon yok. Televizyon yok gibi bir şey. Yani bir tane kanal var. Evet. 1985'lere kadar Türkiye'de biz bir tane kanalda oturup böyle bütün ev halkı onu seyrediyorduk. Şöyle bir şimdi bunu mu seyretsem, şunu mu seyretsem gibi bir şey yoktu. İnternet ortaya çıktı 95 yılında. Ve interneti tabii ilk başladığında bu kadar hani insan düşünemiyor. Hani neye vesile olabileceğini insan tam kestiremiyor. Ama tabii ortaya çıktıkça maşallah ne kadar büyük bir dini anlatmada ne kadar büyük bir etkili bir araç olduğunu gün gün daha iyi anlıyoruz. Mesela düşünün yani şu anda internet olmasa değil mi? İnternetin olmadığını varsaysak şimdi mesela olmadık Asya'da bir adada bir kişi Kur'an-ı Kerim indirebiliyor bilgisayarına, okuyabiliyor. Harun Yahya kitaplarından okuyor, indirebiliyor hocamızın kitaplarını. Açıyor bir film seyredebiliyor. Ve bu filmin de devlet kanallarıyla hiçbir alakası yok. Yani kendi lisanında oturuyor onu izleyebiliyor. Ne kadar büyük yani bize artık böyle şey ülfet oldu galiba. Yani böyle biraz alıştık. Hani çok da fazla önemsemiyor da olabiliriz. Aslında gerçekten büyük mucize. Yani 95'ten günümüze kadar 15 yıllık bir süre. 15 yıllık süre içerisinde cep telefonu, çağrı cihazı, uzaktan görüntülü konuşma. Saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok fazla imkan var teknolojik olarak. Bunlar tabii Allah'ın izniyle şuurla, vicdanla kullanıldığı zaman bir Müslümanın en büyük araçları, en büyük fikri silahları haline gelmiş oluyor.
Evet.
Değil mi? Bunları kullanarak oturduğu yerden kişi bütün dünyayı tebliğ yapabiliyor. Şimdi olmadığını düşün. Nasıl anlatacaksın, değil mi? Var mı böyle bir imkan? Yok. Yani illa ki ya oraya gitmen gerekecek. Birileriyle yüz yüze görüşmen, konuşman gerekecek. Halbuki şimdi oturuyorsun, karşına kamerayı koyuyorsun, hemen çekiyorsun. Bir şeyler anlatıyorsun. İnternete yüklüyorsun. Bunu İskandinavya'da da seyrediyorlar. Afrika'da da seyrediyorlar. Her yerde seyrediyorlar.
Herkes kendi dilinde seyrediyor.
Kendi dilinde seyrediyor. Çok büyük mucize maşallah. Tam Peygamberimizin hadislerinde tarif ettiği gibi birebir gerçekleşiyor maşallah.
Evet.
Ve bunun da yani Müslümanların yani bu imkanları anlamını çok iyi kavramaları gerekiyor. Çünkü bazen böyle kardeşlerimiz oluyor. Diyorlar ki ya işte diyor benim param yok, imkanım yok, yapamam, edemem. Ben ne yapabilirim ki? Yani siz zaten fazlasıyla, ziyadesiyle yapıyorsunuz. Ya yani biz ne yapabiliriz ki gibi hep böyle çıkmazda yönelik ifade. Yani aslında düşünüldüğünde herkesin evinde bir internet var. Herkesin evinde basit de olsa bir bilgisayar var. Hiçbir şey yapılamasa, hani gerçekten hani sıfır olduğunu düşünelim. www.harunyahya.org küçük bir kağıda yazarız, gideriz bir arabanın sileceğine sıkıştırırız. Tamam, bu kadar. Yani onun en azından kişinin öyle bir şeyden, yani internet sitesinden haberdar olmasını sağlayabiliriz. Hiçbir şey yapılamazsa. Dolayısıyla çok fazla, çok çok fazla imkan var. Kişi gerçekten hani yeter ki bir şekilde bir şeyler yapmak istesin. Yeter ki bir katkı sağlamak istesin. Allah her türlü imkanı önüne sunuyor. Peygamberimiz döneminde böyle miydi? Hayır.
Değildi, evet.
Hiç yani 14 asır önce çöl ortamında sıcak Ancak birebir konuşarak, değil mi? Kulaktan kulağa bir imkan olabiliyor.
Bir yere tebliğ ulaştırmak isteyince mektup yazıp aylarca at üzerinde gidiyorlar, evet. Oraya ulaştırıyorlardı. Şimdi
o da bir de
anında düğmeye evet. Basıyorsunuz. Evet. Sadece bir düğmeye basıyorsunuz, herkes ulaşıyor.
Evet, evet.
Çok büyük bir
ki ulaştırdığı de, mesaj da hani böyle 2-3 sayfa bir şey. Evet. Onu yazması bir konu. Evet. Onu yazdıktan sonra oraya zarar verilmeden götürülmesi ayrı bir konu. Yolda artık hırsız mı kapar, hayvanlar mı saldırır o da belli değil. Hani yerine varıp varmayacağından da emin değilsin. Ama şimdi her türlü imkan var. Maşallah.
Bu teknolojide İslam'ın tüm dünyaya hakim olması için ahir zamanda evet. Allah'ın bize vermiş olduğu çok büyük evet. Bir nimet inşallah.
Çok büyük nimet. Maşallah.
Maşallah. Yani.
Seyircimizden yine mesaj gelmiş. Onu okumak istiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adım Zuhal Bayraktar. İstanbul Üsküdar'da ikamet ediyorum. Programınızı beğenerek izliyorum. Arkadaşlarım misafirliğe geldiklerinde televizyonumuzda hemen A9'u açıyorum. Az önce ara verene kadar misafirlere ikramda bulunmadım. Konuşmalarınızdan bir şey kaçırmayayım diye. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Eşim de akşam işten döndüğünde haberlerden sonra hemen A9'u açıyoruz. Programınızı izlerken artık Allah'ın canlılar üzerindeki yaratma sanatı ve hikmetini ayrıntılı bilgilerle kavradım. Adnan hocamız da, hocamıza da selam. Aleykümselam. Ve saygılarımı sunarım. Büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz. İyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsun.
Maşallah.
Allah sizlerden razı olsun.
Yani tüm teşekkürler maşallah. Ve şükran duyguları Allah'adır inşallah. Bu, sadece vesileyiz Allah'a.
Tam az önce inşallah. Anlattığım konuyla bir örnek olmuştu Adnan hocam. Yani biz şimdi burada konuşuyoruz. Burası neresi? Üsküdar'dan bak canlı yayında bir izleyicimiz izliyor. Arkadaşlarıyla birlikte hepsini izliyorlar. Ve anında ne dediğimizi yani suratımızın şekli mimiklerini tam bir iletişim haline yanında konuşuyormuş gibi izleyip bütün evet. Delillerini mesela anladım diyor değil mi? Yani tam bir iletişim sağlanmış oluyor. Maşallah. Hakikaten Allah'ın ahir zamandaki bir mucizesi bu. Daha öncesinde böyle bir imkan yoktu hakikaten. Bu çağın çok özel bir durum olduğunu gösteriyor. Aslında düşündüğümüzde bayağı büyük bir olay. Çok çok büyük bir olay. Ki bu olacak olayların da büyük olduğunu inşallah gösteriyor. İnşallah. İslamiyet bütün hadiste yeryüzüne hakim olur diyor.
Bunlar çok daha gelişecek Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Yani,
inşallah.
A9 kanalımız genişleyecek.
Elhamdülillah.
Değil mi? Bütün her eve girecek Allah'ın izniyle. Burada tabii kardeşlerimiz de hepimiz vesile olacağız, gideceğiz, evet. Uydularımızı ayarlayacağız. Daha büyüyecek, farklı kıtalara yayılacak Allah'ın izniyle. Farklı lisanlarda olacak. Simultane tercümeyle birçok lisana çevrilecek Allah'ın izniyle inşallah. Ve belki bunların hepsini de göreceğiz yani
evlerine
inşallah.
Belki 3 boyutlu olarak belki ileride
o da inşallah.
Evet, Hazreti Mehdi çağında yaşıyoruz. Birkaç tane hadis okumak istiyorum. O da şöyle. Hazreti Mehdi eğer olmasaydı ne olurdu? Ve o dolayısıyla olmasının önemini inşallah anlatan birkaç tane hadis. Ebu Hamza şöyle diyor. İmam Sadık'a dedim ki imamsız yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam olmadan yeryüzü baki kalır mı? Yani yeryüzü devam eder mi yaşamına düzgün bir şekilde? Eğer yeryüzü imamsız yani Hazreti Mehdi aleyhisselamsız kalırsa altı üstüne geçer diyor inşallah. Hakikaten daha geçtiğimiz asırda kaç tane savaş oldu? Kaç yüz milyon kişi öldü? Ki halen devam eden savaşlar ve katliamlar var.
Evet.
Hazreti Mehdi işte bu katliamı, bu savaşları dur diyen kişi oluyor Allah'ın izniyle. Olmasa yani 3. Dünya Savaşı'nın olacağı dünyada nükleer değil mi? Her ülkenin nükleer stoklarını arttırmaya çalışıyorlar. Biri bize atarsa biz ondan önce atalım otomatik bir sistem olsun. Dünyada aynı anda 70 tane nükleer bomba patladığı zaman yörüngesinin mesela değiştiğini söyleniyordu gibi hesaplar vardı. Tam şimdi rakamını hatırlamıyorum. Böyle şeylerin konuşulduğu bir dönemde mesela özellikle hocamız Mehdi öncüsü olarak inşallah biz de onun talebesi olarak tam bunun aksine İslamiyet'in barış dini olduğunu nükleer bomba gibi kitle katliamı veya intihar bombacılığı gibi kitlelerin ölümüne yol açacak silahların kullanmasının haram olduğunu inşallah söylüyoruz ve anlatıyoruz inşallah. Başka bir hadiste biliniz ki yeryüzü Allah'ın hücceti Hazreti Mehdi Aleyhisselam olmadan ayakta duramaz. Çok ciddi bir şey. Dünyanın dengesinin sağlandığını görüyoruz. Eğer Allah'ın hücreti Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir an yeryüzünden çekilse yer halkın üzerine çöker. Hakikaten nükleer bomba savaşları bir başlasa yer çöker. Yörüngesinin oynaması incecik bir kabuğun üzerinde yaşıyoruz. Çok güçlü bombaların olduğunu düşündüğü zaman olmayacak bir şey değildi. Ki Allah'a şükür Hazreti Mehdi aleyhisselam hayatta ve bunlara engel teşkil ediyor inşallah. Başka bir hadiste Hazreti Mehdi'nin ikinci vazifesi Hilafeti Muhammediye aleyhisselam ünvanı ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi yani Müslümanların manevi lideri ünvanı ile Şeair-i İslamiye yani İslam ahlakının esaslarını ihya etmektir. Alem-i İslam'ın vahdetini, İslam aleminin yani birliğini noktayı istinad edip yani bunu dayanak noktası alıp yani İttihat-ı İslam, İslam'ın hakimiyetini temel alıp beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab-ı ilahiden kurtarmaktır diyor. Zaten Allah inkar içinde olan tamamen kendi nefsinin haris emellerine ilah edinmiş ve sürekli zulüm yapan topluluğu da Allah tarihte birçok kısada bir örgüsü helak ediyor. Evet. İnşallah ki bize örnek olsun diye gösteriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın günümüzde olması hakikaten çok şükredilecek. İyi ki var. İyi ki İslamiyet'i yaymakla ve hakim etmekle vazifeli. İyi ki bu dünyada şu zamanı yaşıyoruz denilecek, anlatılacak ve müjdelenecek bir konu. Evet. Çok çok güzel günlerin arifesindeyiz inşallah. Hocamız bunu bir hani doğum öncesindeki sancılara benzetmişti. Şu anki yaşadığımız dönemdeki sorunları. Mesela birçok yerde yine Müslüman aleminin karıştığını, savaşlar olduğunu, değil mi? Yemen'de, Suriye'de, Mısır'da birçok kanın döküldüğünü görüyoruz. Veya başka yerdeki problemler de var. Ama bunların hepsi böyle tam çok kutlu bir doğumun olacağı doğum sancıları gibi. İnşallah bunların sonunda çok güzel bir zamanın inşallah geldiğini göreceğiz. Yani bütün dünyada bakın hiçbir sorun kalmıyor. Savaşların hepsi bitiyor. Ekonomik bir sorun kalmıyor. Sağlık, sigorta, hani, sosyal güvenlik şeyleri geliştiriliyor ya. İşte o kalksın, tek şeyle toplansın, herkes bir hastaneden olsun, herkes orada tedavi olsun. Bütün dünyada bunların hepsinin inşallah sorunların çözüldüğü ve savaşın ve barışın her yerde hakim olduğunu ve insanların çünkü temel olarak Allah'a tüm dünyada iman edildiğini inşallah göreceğiz.
İnşallah. Bugün de programımızın sonuna geldik sayın izleyicilerimiz. Saat 22'den itibaren Sayın Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programını TV Kayseri, Samsung Aks TV, A9 TV ve Harun Yahya TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz.